بسم الله الرحمن الرحيم. Her doğan çocuğun fıtrat üzere, yani İslam fıtratı üzere doğmasının manasını anlattık. Dolayısıyla insan Rabbine karşı temayüllü bir varlık olarak yaratılıyor. Maddeye karşı temayülden çok aslında Allah'a karşı temayül var. Ama insan bunu zamanla bozuyor ve temayül gösterdiği şeyleri değiştiriyor. Bundan dolayı da kendisi mesuldür. Yani mesuliyetin sebebi de budur yani. Aslında Allah onu öyle yaratmamış ama kendisi fıtratını bozmuş. Mesela şeytan diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, dedi ki şeytan, ya Rabbi ben onlara işte önlerinden, arkalarından, sollarından, sağlarından geleceğim, onları saptıracağım ve onlara emredeceğim de onlar Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Tabi bu çok genel bir ifadedir, çok geniş manalıdır. Allah'ın yaratışını değiştirmek G'de O'ya kadar gider. Genetiği değiştirilmiş organizmalara kadar gider. Dövme yapmaya kadar, hayvanların kulağını kesmeye kadar gider. İnsanları kısırlaştırmaya kadar gider. Bir de işte Allah'ın yaratışı fıtrat üzere yaratması, İslam fıtratı üzere yaratmasıdır. Dolayısıyla her insanı Allah İslam fıtratı üzere yarattığı halde onlar insanı değiştirirler ve kafirleştirir veya fasıklaştırırlar. Yani fıtratını bozarlar. O halde fıtratı muhafaza etmek dinin maksatlarındandır. Yani din, dini, aklı, canı, malı, nesli korumak için gelmiştir. Zaten bunları koruduğunuzda da fıtratı korumuş oluyorsunuz. Nesli korumak demek ne demek? Neslin Allah hangi fıtrat üzere yaratmışsa onu o şekilde muhafaza etmek demektir. Bu bozulma neyle başlıyor? İtikadi bozulmayla başlıyor. İtikatta bir boşluk meydana gelirse şirke gider insan. Çünkü kainatta boşluk kabul etmeme prensibi var. Boşluk kabul etmiyor kainat. Ben mesela diyelim şuradaki havayı çekip alırsam başka bir hava hemen orayı dolduruyor. Yani boşluk yok yani. Boşluk kabul etmiyor. İlla bir şey dolduruyor orayı. Aynen öyle, itikadi bir boşluk varsa insanda, onun yerine mutlaka bir batıl itikat, yani hak itikat yoksa kalbinde, bir batıl itikat kalbine girecektir. İtikadi boşluk şirke götürüyor yani insanı. Demek ki itikatta bir boşluk meydana getiremeyiz. Tam doldurmak lazım. İçini doldurmak lazım. İtikadi meselelerde boşluk kaldığı anda bir yerlerden bir şeyler girer. Konuyu bilmezse insan, Allah'la ilgili, ahiretle ilgili, peygamberle, kitapla, yani iman esaslarıyla ilgili insan konuları bilmezse, bir yerlerde boşluk varsa o boşluk sapık fikirlerle, itikatlarla dolacaktır. Bu insanı şirke gitmesi demektir. Eğer amelde boşluk varsa bu da fıska götürecektir. Yani itikatta boşluk bir başka itikadın oraya girmesine sebep oluyor. Amelde boşluk da bir başka amelin oraya girmesine, onun yerine geçmesine sebep oluyor. Tabi salih amel yapacağını, o zaman günah ameller işlenmiş oluyor. O halde insanı demek ki gerek itikadi sapmalara, gerekse ameli sapmalara götüren şey boşluktur yani. Mesela bugün diyelim ki Batı nesli boşluk içerisinde olduğunu her zaman söylüyoruz. Bunun sonunda ne oluyor mesela? Boşluk içinde olanlar intiharı seçiyor. Ve ateizmi seçiyor. Yani bütün bozulmalar aslında boşluktan kaynaklanıyor. O halde insan itikadi ve ameli olarak kendini doldurmalı. Hatta mesela zamanını da doldurmalı insan. Çünkü insan eğer zamanını doldurmazsa onu uyku, tembellik falan filan doldurur. Yahut da günah şeyler doldurur yani. Hatta diyebiliriz ki insan boş olduğu zaman şehvetleri artmaktadır. Şehvet onun yerini dolduruyor. Mesela yoğun bir insan her türlü şehvetten daha uzak oluyor. Her türlü şehvetten. Yani gerek karşı cinse karşı arzu, gerekse mal mülk şehveti, gerekse evlat sevgisi yani şehveti, arzuları, gerekse makam, her neyse şan şöhret, bir sürü şehvetler var. Bütün bu şehvetlere insanın dalmasının sebebi aslında boşluğudur. Yoğun olsa bu şehvetlerden kendini kurtarır. Dolayısıyla yani ben şehvetlerden kendimi kurtarmak için bir kenara çekileyim, uzlete çekileyim diyen adam aslında hata etmiş olur. Çünkü yoğun adam daha rahat şehvetlerden kendini kurtarır. Boş adamın şehvetleri azar aslında. Uzlet ne içindir? Bunun için değil uzlet yani. Yani uzletin gayesi bu değildi yani. Evet. Demek ki tevhid zayıfladığı zaman bir takım zındıkça fikirler kalbe girecek. Mesela bir insan zındıklaşmışsa, itikadi sapmalar içerisindeyse, bu aslında doğrularla kalbini, kafasını doğru itikatla doldurmadığındandır. Doğru itikatla doldursaydı, yani ilim sahibi olsaydı. Bakın mesela bütün zındıkça fikirler kimlerin kafasında oluyor? Cahillerin kafasında oluyor. Adam mesela peygamberimizi Allah yapıyor, şeyhini Allah yapıyor. Şeyhim diyor her tarafı görürdü, her şeyi bilir diyor. Tuttuğu altın olur diyor yani bu. Yani bu ne demek ya? Şimdi Allah Azze ve Celle mesela diyelim ki ona bir keramet nasip edebilir. Bir anlık bir şeydir. Şeyhte o kudret yoktur yani. O kudret onda yoktur ama Allah ona o anda verir ve bunu daima da vermez. Allah peygamberlerine bile mucizeleri her dakika saat vermiyor. Ayda yılda bir mucize veriyor. İnsanlar anlasın diye. Dünya imtihan yeridir yani, mucize yeri değildir yani aslında. Öyle şeyler söylüyor ki mesela böyle şeyhinde Allah'ın sıfatlarını iddia edecek hale geliyor. Bu tür sapmalar boşluktan kaynaklanıyor. İlimle doldursaydı kafasını, kalbini, bu tür şeylere kulak asmazdı yani. Bu tür şeylere kıymet vermezdi. Geç bunları derdi. Bunlar saçmalık derdi. Din böyle demiyor derdi. Çünkü kafasında din var çünkü. Ayet var, hadis var. Dini bildiği için. Yani kimler etkileniyor böylesi abartılardan? Boş kafalılar yani. Kalp boş, kafa boş. Bir ilim yok yani. Her şeyden etkileniyor. Hatta reddettiği zaman korkuyor. Çarpılırım marpılırım diye korkuyor. Halbuki onu reddetmese çarpılacak haberi yok yani. Yani öyle şeyler söyleniyor ki kendisine reddetmesi farz yani. Onu reddetmekten korkuyor. Acaba bir Allah dostunu kalbini mi kırar mı? Hayır efendim, zaten Allah dostu onu iddia etmez ki. Onu cahiller iddia ediyor zaten. Adamcağız öyle bir şey dediği yok ki yani. Zaten ben her şeyi görürüm diyen şeyh var mı dünyada? Birileri onun namına uyduruyor. Demek ki boşluk kalmamalı. İlmi boşluk, bid'atlerin girmesine, itikadi bozukluklara, ameli bozukluklara sebebiyet veriyor. Tevhidin tabii bütün kalbi kaplaması, kainat kitabını okumakla mümkündür. O halde insan ne kadar çok kainat kitabını okumuşsa o kadar Rabbi kalbinin her tarafını doldurmuş olur. Bütün hücreleri Allah'la dolar. boşluk kalmaz, o zaman da şirk nereye girecek? Yani aslında kainat niye bu kadar büyüktür? Çünkü insanın kalbi çok büyüktür. O kalbi ancak bu kadar büyük bir kainat doldurur, boşluk kalmaz. Boşluk kalmaz. Kalpte bir boşluk kalmasın diye kainat bu kadar büyük yaratılmıştır yani. Ve o zaman kalbi tamamen doldurur, bütün hücreleri doldurur. Yani mesela eğer küçük bir dünya olsaydı, acaba Allah büyüğünü yaratamaz mıydı da küçük yarattı gibi? Hani mesela 10 tane 20 tane yaratsaydı, acaba mesela milyon tane yaratamaz mıydı? Gücü yetmiyor mu? Bir boşluk, bir vesvese, oradan bir şeyler girecek. Onu durdurmak için Allah sonsuz yaratıyor. Sonsuz bir imana sahip olalım diye, Allah her şeye kadirdir diyelim diye bu kadar büyük kainat yaratıyor. Boşluk kalmasın diye. Az yaratsa insanda icabında bir takım vesveseler oluşabilir.
Hocam az önce kafirlerin çocuklarının gerekli cennetler bilemeyecekler. Sınava tabi tutulacaklar da söylemiştiniz. Müslümandan da mesela kafir doğacak olan veya doğan çocuklar var mesela. Görüyoruz bazı Müslümanların çocuklarının ateist oldukları falan görüyoruz, inanmadıklarını. Bu durumda olan, yani doğacak olan çocuklar veya aklı varlığı olmadan ölen Müslümanların çocukları da aynı şekilde sınavdan geçirilecekler.
Genellikle Müslümanların çocukları küçükken ölenler, büyüseydiler de salih ameller işleyecek olan insanlar olacaklardı. Ama istisnaları var. Ya mesela Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında o öldürdüğü çocuğun ileride anne babasını kafir yapacak olan birisi olduğunu söylüyor. Anne babası salih insanlar, Müslüman insanlar, ama çocukları ileride kafir olacak olan bir çocuk ve anne babasını da şüphelere düşürecek olan birisi. Ondan dolayı öldürdüğünü söylüyor. Ve bunu dediği zaman da Musa Aleyhisselam seslenmiyor. Ve Kur'an da seslenmiyor yani. Yani doğrudur diyor yani Allah Azze ve Celle. Zaten bu ilmi ona veren de Allah. Demek ki Müslümanların çocuklarından da böyle istisnalar olur. Böyle olanlar varsa onlar da orada imtihan olurlar. Çünkü kafirin çocuğuyla Müslümanın çocuğu, eğer böyleyse o çocuk, bunlara ayrı bir muamele yapmanın bir adalet olmaz. Onlara da böyle bir imtihan gerekir. Zaten onu kabul ettiği zaman, cehenneme girmeyi kabul ettiği zaman zaten cennetlik olacak. Dolayısıyla da yani imtihanın bir mahsuru da yok.
Ayette buyuruluyor ki kişiye yaptığının karşılığı vardır.
Evet.
Yani bu ayette göre kişi bir şey yapmadan, bir adayda bulunmadan cennette veya cehenneme gitmiş olması olmuyor mu?
O ayet bu dünyada yaşamış olanlar için ve bir de dünya ile ilgili yaşamış olanlar, akıl bali olmuş yaşamış olanlar ve genel bir ayettir yani dünya ile ilgili. Yani insan çalışırsa Allah ona verir. Leyse lil insan illa ma sa'a. İnsana sa'yu gayretinden başka bir şey yok. Yani ama mesela başka ayetler de var yani bu hepsi bundan ibaret değil ki yani bir ayete göre düşünülmez. Kullu nefsin bima kesebet rehine illa ashabel yemin fi cennet. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Kazandığı kadar sevap ve günahı vardır. ama Eshab-ül Yemin hariç diyor. Eshab-ül Yemin buradaki manası Es-Sabikun, öncüler. Öncülük yapanlar yaptığı kadar sevap almıyor. Yapmadıklarından da alıyor. Çünkü onlar başlatıcılar. Hayırlı hizmeti başlatmak kolay değildir. O yüzden başlatıcılara böyle bir sevap da veriliyor. Yani kendi yapmamış ama yani direkt yapmamış. Ama en direkt olarak yapmış, yani kendi vesile olmuş, vasıta olmuş yani. Yani demek ki direkt olarak yapmak şart değil. Vasıta olmak da yine sevap veya günah kazandırıyor insana. Hayırlı işlerde öncü olanlarla şerli işlerde öncü olanlar, onların sevabı, günahı kendi yaptıkları kadar değil. Başkalarının yaptıklarından da onlara hisse var. Sevap veya günah olarak hisseleri var. Ve orada imtihan olunduğu zaman sonuçta yine kendi sahi gayreti olmuş oluyor yani. Kendi imtihanı kaybediyor. Bu dünyada yapanlar imtihanı kaybedince cehennemlik oluyor da oradaki imtihanı kaybedince niye cehennemlik olmaz, adaletsizlik olsun? Buradaki de imtihanda, oradaki de imtihanda. Kim kaybediyor imtihanı? O çocuğun kendisi. Biz büyümüşüz, bu dünyada imtihandayız. O da küçükken ölmüş, orada imtihan oluyor. Farkı bu. İmtihan mekanı farklı sadece. Yine kendi yaptığından dolayı cennete veya cehenneme giriyor. Bunda bir sorun yok.
Hocam, kainatlarını okumaktan bahsettik ya. Şimdi kainatlar çıplak göze bakıp onu müşahede etmek, sadece kainat kitabını okumak mı, yoksa kitaplarda mesela kainattaki olan olayları anlatması, onları okumak kitaplardan, direkt kainat kitabını okumak kapsamına
giriyor. Tabii. Yani bir insan mesela hatta hayvanlar alemini seyretse belgesellerden, kainat kitabını okumuş olur. Ben çok severim. Gece bazen gittim mi haberlere bakayım derim. Bakarım bir hayvanlar alemi çıkmış. Hiç doymam onları seyretmeye. Oturup onları seyrederim. Bir bakarım saat 2 olmuş, 3 olmuş. Zaten yorgunum ya, neyse hadi yatayım diyorum. Ama hele biraz bekleyeyim, belki biter diyorum. Yani hayvanlar alemi insanlar aleminden daha güzel yani. Masum. Yani hayvanlar alemini seyretmek, ondan sonra onunla ilgili kitaplar okumak, hatta fizikte, matematikte, tıpta, coğrafyada vesairede, astronomide ilerlemek, bu alanlarda bilim adamı olmak, bu da kainat kitabını okumaktır. İmanla eğer bunu yapıyorsa, Allah'ın kudretini, sanatını görmek, bu alanda ilerlemek, Subhanallah demek, Allah'ı tesbih etmek ve insanlara faydalı olmak gibi maksatlarla yapıyorsa, bu adam da her gün kainat kitabını okuyor demektir. Ama öyle profesör var ki yani bu işi yaptığı halde her gün tabiat ne güzel yapmış diyor. Alçak. Alçak. Kör. La ta'mal absar ve lakin ta'mal kulub elleti fis sudur. Gözler kör olmaz. Ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Kör oğlu kör. Be serseri, şu bardak bile kendi kendine olmuyor be. Allah'tan korkmaz. Sen nasıl diyebiliyorsun şu kainat kendi kendine olmuş ya? Tabiat ne güzel yapıyor. Tabiat hele bana bir tarif et bakayım, tabiat neyin nesi? Neymiş bu tabiat, ben merak ediyorum. Dağlar taşlar tabiat diyorsun sen. Dağlar taşlar mı yapıyor? Tabiat ne yani? Tabiatın tarifi bile yok yani. Sen bir Allah'tan kaçıyorsun. Sonsuz ilahlara inanmak zorunda kalacaksın. Bütün camlara vuran ışığın hepsi güneşten geliyor desen sorun bitecek. Onu demezsen her camdaki her zerre ışığın bir güneş olduğunu kabul etmek zorundasın. Her zerre bir güneş, öyle mi? Yanlış. Hepsi bir güneşten geliyor. O güneşi kabul etmek istemiyor. Her birini güneş gibi görmek istiyor. Bir ilahtan kaçmak istiyor. Sonsuz ilaha inanıyor, haberi yok. O zaman her bir tohum bir ilah olmak lazım gelir. Her bir sinek bir ilah olması lazım gelir. Hatta her sineğin her bir zerresi bir ilah olması lazım gelir. Her bir hücre, her bir elmanın bir hücresi ilah olması lazım gelir. Yoksa nereden buldu gitti oraya girdi. Ne güzel olmuş bak. Ne ilim. O zaman her bir hücre, o zaman her bir element, her bir atom, o zaman bir ilah olması lazım gelir. Bir ilahtan kaçıyordun halbuki. Şimdi sonsuz ilaha kabul etmek zorundasın. Çünkü ilah olmasalar o zaman nasıl yapıyorlar bu harikalar üstü bir iş, yani yapılan iş. Harika üstü bir iş yani. O zaman nasıl oluyor? İlah ki oluyor demek zorundasın. Bunu yapan ilahtır çünkü. Ama sen bir ilahı bile kabul etmiyordun bak. Şimdi sonsuz ilah kabul etmek zorunda kalıyorsun. Onu kabul ediyor, o bir ilahı kabul etmiyor. Neden? Çünkü o ilahtan talimatlar geliyor. Ama bu ilahlardan talimatlar gelmiyor. O yüzden sonsuz ilahı kabul ediyor. Allah'ı kabul etmek istemiyor çünkü Allah'tan talimat geliyor. O ise özgür olmak istiyor. Halbuki nefsinin kölesi olmuş haberi yok. Yani aslında ateistlerle fazla uğraşmanın gereği yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim fazla onları muhatap almaz. Çünkü bu kadar serseri azdır dünyada. Ateist olacak kadar saçma sapan düşünen, her şey kendi kendine oluyor diyen, Muro'nun dediği gibi kozmos diyordu o da. Kozmos seni çarpsın diyordu hani bazen. Ya şimdi saçmalıyor yani. Allah diyecek. Dün ulusal televizyonunda birisi konuşuyor. Selamet versin dedi. Selamet versin filan adam şöyle demişti. Allah selamet versin derler yani. Allah demiyor. Ateist. Selamet versin diyor filan şöyle demişti. Kim selamet versin? Selamet versin de kim versin? Ya adam kendiyle çelişiyor. Kendiyle çelişiyor. Yani Muro'nun kozmosu gibi.
Efendim,
vekili
ışıklar içerisinde kalasın
diye.
Nur içerisinde kalacaksın
diyeceğine ışıklar içerisinde kalasın diye. Çok komik duruma düşüyorlar ya. Yani ne kadar komik ya. Adları Halk Partisi, halktan en uzak parti onlar. Halkın hiçbir dediğini demezler, yediğini yemezler, giydiğini giymezler, namazını kılmazlar ama Halk Partisi. Halktan fersah fersah uzak en entelektüeller, böyle Türkiye'nin hep kodamanları, Türkiye'nin kaymağını yiyenler, Halk Partisi. Adı da Halk Partisi olmaz mı? Adamı kahrediyor yani. Halktan en uzak, halk gibi hiç konuşmazlar. İşte halk benim gibi konuşur işte. Onların konuşmasına bir bak. Böyle halk gibi konuşmuyorlar yani. Ne halk gibi giyinirler, ne halk gibi yerler, ne halk gibi namaz kılarlar ama adları Halk Partisi. Şimdi tevhid kalbi kapladığı zaman bir sürü hastalıkları tedavi ediyor. Yani her işin başı tevhid olduğu gibi sıhhatin de başı tevhid yani. Manevi marazlar yoksa bitmiyor. Yani nasıl ki yani kalp mesela sağlıklı çalışmadığı zaman bütün vücut sağlıksız çalışıyor. Kalbin ritimlerinin evvela düzgün olması gerektiği gibi. Aynı şekilde tevhid işin kalbi yani. O sıhhatli oldu mu bütün hastalıkları tedavi ediyor. Kin, haset, gıybet, cimrilik, boşboğazlık, çok yemek yeme falan bir sürü hastalıkları tedavi ediyor. Dolayısıyla insanda ne kadar manevi hastalık varsa insanda o kadar tevhid zayıftır. Yoksa o kadar hastalık olmazdı. Çok yeme, çok uyuma, gereksiz konuşma, gevezelik, gıybet, haset, dünya sevgisi, mal mülk, şehvetler ne kadar çoksa insan o kadar tevhidden uzaktır. Tevhidi tam kök salmamıştır yani bütün hücrelerine. Çünkü olsaydı tedavi ederdi o. Tedavi ederdi. Ve tevhidin zayıflamasıyla bir takım hastalıklar zuhur ediyor. Riya, kibir gibi bir sürü hastalıklar zuhur ediyor. Mesela diyelim ki mesela bir insan her şeyi, her şeyin verenin Allah olduğunu bilse, tevhid bu değil mi yani? Mesela insanlara diyelim ne verilmiş? Mal, ilim, işte makam, her şeyi verenin Allah olduğunu insan bilse insan haset etmez. Hasetçinin haset etmesinin sebebi o mevzuda tevhidden uzaklaşmış olmasıdır. Sanki o insan kendisi o makamı elde etmiş ya da kendisi o zenginliği elde etmiş, kendisi yapmış. Veren Allah, sen Allah'a mı kıskanıyorsun ya da Allah'a mı karşı geliyorsun? Veren Allah, hani o kendi marifeti değil aslında onun. Şimdi o meselede tevhide ulaşmış olan bir insan kıskanmaz dolayısıyla. Veren Allah'tır. Demek ki Allah böyle uygun görüyor. Demek ki onu böyle imtihan etmek istemiş Allah. Onun marifetinden değil yani. Mâ rameyte iz rameyte ve lakinnallâhe rame. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Yani senin marifetin değil. Şimdi böyle baktığı zaman meseleye kıskanmıyor da. Tevhid orada neyi halletti şimdi? Hasedi halletti. Dolayısıyla haset varsa bir insanda, bir zengini, bir alimi, bir makam sahibini, ne bileyim ben, bir insanı kıskanıyorsa demek ki onun Allah'tan olduğunu anlamamış. Demek ki o meselede tevhid anlayışı zayıftır. Tam tevhid kalbini kaplasaydı onu kıskanmazdı, Allah'tandır derdi ve kıskanmazdı. Allah'a karşı gelmemek için kıskanmazdı. Çünkü kıskanmak bir bakıma Allah'a karşı gelmektir yani. İnsan aklına bu gelmiyor yani. Ben onu kıskandım, Allah'a mı karşı geldim sanki? Veren Allah halbuki. Tabii ki Allah'a karşı gelmiş oldun. Hasedin haramlığının bir sebebi de bu. Çünkü Allah'a karşı gelmek haram. Haset de Allah'a karşı gelmektir. Çünkü ona veren Allah'tır. Mesela diyelim ki her şeyi yaratanın, verenin Allah olduğunu bilse, kendine verilmişse bir şeyler, mesela kibirli olmaz. Yani mesela bir başkasına verildiği zaman haset etmez, çünkü Allah verdi der. Kendine verilmişse kibirlenmez, çünkü Allah verdi der. Tevhid burada neyi halletti? Kibir hallediyor. Demek ki bu şeytanın ebedi cehennemlik olmasının yani Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi kibrindendi falan. Tamam, peki kibir neydendi? Tamam, secde etmemesi kibirdendi, anladık. Peki kibir neydendi? Kibir de tevhid anlayışı kalbinde yoktu. Adem'i Adem yapan Allah, halife yapan o, ruhundan üfleyen o, emir veren de o, her şeyin sahibi de o dese Adem'i kıskanmaz. Veya kendini, beni yaratan Allah ateşten yarattıysa Allah yarattı. Ben mi, benim marifetim mi? Dese kendinden bilmeyecek, kibirlenmeyecek. Yani Adem haset etti, kendini de bir şey zannetti. Adem'in haset etmesinin sebebi de bu tevhidin kalbine yerleşmemesi. Adem Adem yapan, şerefli yapan, ilim sahibi yapan Allah'tır. Halife yapan Allah'tır. Ruhundan üfleyen Allah'tır. Adem ne yapsın? Adem niye kıskanıyorsun yani? Allah vermiş. Böyle baksa adam olacak. Tertemiz olacak. Ne güzeldir Allah'a itaat. İtaat isyandan çok hoş bir şeydir. İtaatın lezzeti isyanın lezzetinden daha güzeldir. Temiz bir lezzettir. Hem de daha derecesi, dozu daha yüksek bir lezzettir. Şeytan yani kendinin ateşten yaratıldığını söylüyor. Halakten iminler diyor. Ehbehey melun. Hem halakte diyorsun, sen yarattın diyorsun. Hem de diyorsun ki havalara giriyorsun, diyorsun ben secde etmem. Allah yarattı diyen sensin. Sen yarattın ben ya Rabbi diyorsun. O zaman niye kendinden biliyorsun marifeti? Yani tevhid kalbe yerleşmemiş. O yüzden ayetin devamında işte ebe vestekbera dayattı, diretti, büyüklendi, kibirlendi dedikten sonra diyor ve kâne minel kafirin, kafirlerden oldu ya da kafirlerden idi diye tercüme mümkün. Yani zaten kafirdi ama meleke farkında değildi. Zaten o kafirdi, melekler bilmiyordu. Niye kafirdi? Çünkü haset aslında tevhidin olmamasından, kibir de tevhidin kalbe yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Acayip bir iş. Nereden nereye? Yani mesela diyelim ki ayağın ağrıyor. Misal doktor diyor ki aç sırtını, bir sırtını dinleyeceğim diyor. Ya doktor bey benim ayağım ağrıyor. Doktor sen misin ben miyim diyor. O orayı etkiliyor diyor. Sen karışma benim işime diyor mesela. Onun gibi şimdi doktor olmazsa insan neyden kaynaklanıyor bilemiyor. Demek haset aslında tevhiddeki problemden kaynaklanıyor. Demek kibir tevhiddeki problemden kaynaklanıyor. Bak gördün mü ne nereye etkiliyor. Ama bu işin doktoru olmazsan anlamıyorsun. Sanıyorsun ki bir tek yani kibir, işte insan kibirli. Tamam da bu kibirin sebebi ne? Neyi, hangi meseleyi ele alırsan al, gelir Allah'a dayanır ucu. Tevhid, bir, teklik, her meselede de oraya dayanıyor. Orada da tevhid var. Sorunların da temelinde bir şey var. Nasıl ki kainatı bir zat yaratmış, aynı şekilde sorunların da hepsi bir şeyden kaynaklanıyor. Hepsi ona dayanıyor. Her meselede tevhid. Sorunlarda da tevhid, güzel hallerde de tevhid, kainatta da tevhid. Hepsinde tevhid. Tevhidde bir bozulma bütün bozulmaları doğuruyor. Tevhidde bir sağlamlaşma bütün güzellikleri. Mesela adam diyelim ki mütevazi mesela. Mütevazilik güzel bir şey değil mi? Neyden kaynaklanıyor? Tevhidden. Çünkü kendini bir hiç görüyor. Allah diyor yani yarattı. Ben neyime övüneceğim, kibirleneceğim? Ben yaratan Allah. Allah'ı övmem lazım, kendimi değil. Bak ne güzel bak. O güzel ahlak nereden zuhur etti şimdi? Tevhidden. Mesela diyelim ki birini kıskanmıyor, hatta destek oluyor. Ona dua ediyor, onu destekliyor. Hiç umurunda değil. Mesela o zengin olmuş, alim olmuş veya ne bileyim ben makam sahibi olmuş. Umurunda değil ya, onu destekliyor. Mesela hiç haset etmiyor. Ne güzel bir şey değil mi? Nereden kaynaklanıyor? Tevhidden. Çünkü onu Allah veriyor. Bunu anlıyor. Onu kıskanmak Allah'a karşı gelmek olur. Bak tevhid güzel ahlakı kazandırıyor. Diyebiliriz ki güzel ahlakın temeli de inançtır. Halbuki ahlak başka, iman başka. Ama iman her şeyin temelidir. Tevhid her şeyin temelidir. O ahlakı da etkilemektedir. Demek ki itikatta bozukluk olduğu içindir ki ahlak bozuluyor. O halde ahlakı düzeltmek mi istiyorsun? Efendi, inancı düzeltmelisin. Sen yolları tamir ediyorsun, baraj yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bununla nefisler ıslah olmaz. Veya sen ahlakla uğraşıyorsun. Halbuki ahlak nedir? Arazdır, sebep değil. Kötü ahlak arazdır. Yani onlar hastalığın sebebi değil, hastalığın belirtileridir onlar. Bir mesela diyelim ki bir adam hasta mesela. Sebep nedir? Sebep mesela diyelim ki vücuda giren bir mikrop, bir virüs mesela, sebep odur. Ama belirti nedir? Mesela diyelim yüksek ateş mesela belirtisidir. Sen yüksek ateşle mi uğraşacaksın? Mikropla mı uğraşacaksın? Sebebi tespit et, sebebi hallet. Aynen onun gibi. Şimdi sebep, bütün kötü ahlakların sebebi tevhiddeki bozulma olunca, o zaman sen mesela bir cimrinin cimriliğini halletmek için cömertlik üzerinde çok konuşmakla onun cimriliğini halledemezsin. Tevhidi onun kalbine yerleştirdiğin zaman tevhid bütün hastalıkları hallediyor. Şirk de bütün hastalıkların sebebi oluyor. Mesela insanda tevhid anlayışı varsa, rızkı veren Allah'tır der, Allah'a güvenir, bütün hazinelerin kaynağı Allah'tır, Allah'ın hazinesi sonsuzdur der ve cömert olabilir. Ama tevhidde bir sorun varsa, sanki kendisi marifetiyle elde etmiş o malı mülkü, verirsem fakir düşerim der. Tevhiddeki bu sorun adamı cimri yapar. Yani gene tevhidden kaynaklanıyor. Bilmem anlatabildim mi?
Einstein'ın çocukluğunda söylemiş olduğu bir profesörün bir sözü var. Şimdi orada profesör şeyden bahsediyor, işte Allah'ın yani kötülüklerden bahsediyor. Dolayısıyla da Allah yoktur diyor, yani böyle bir kavram yok.
Yani bu kadar kötülük varsa Allah olsaydı bunlara izin vermezdi. O halde Allah da yok.
Yoktur diyor. Neden diyor yani? O da çocuk söz alıyor yani Einstein. Diyor ki yani şimdi misal vererek anlatıyor. Yani ışık yani vardır diyor. Yani şu anda diyor karanlık diyor dışarısı. Değil mi hocam diyor. Evet diyor. O zaman diyor yani karanlık diyor. Neden karanlık diyor. Yani kendinden midir karanlık diyor, yoksa ışığın olmadığından mı karanlık diyor. Sonra üşüyoruz değil mi diyor. Yani dışarısı soğuk diyor. Dışarıda kar var diyor. Orasında kar yağıyor. Hocam diyor yani soğuk var mıdır diyor. Vardır diyor. Aslında gerçekte yoktur diyor yani soğuk. Gerçekte soğuk diyor, ısının olmamasından kaynaklanan bir şeydir diyor. Dolayısıyla diyor yani soğuk ısıyla alakalı. Sonra diyor ki işte diyor bu şekilde kalplerdeki diyor Allah sevgisi olmayınca diyor bunun yerine insanlar artık kötü davranmaya başlıyor. Yani birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerine yaklaşımlarında kalpteki o Allah sevgisi olmayınca sonra insanlar birbirlerine karşı daha kötü oluyorlar diyor. Böyle diyorlar, neyi var?
Yani boşluk kabul etmiyor. Yerine bir şey doluyor. Allah olmasa yerine başka şeyler doluyor. Bu kötülüklerin olması yani Allah'ın olmadığını göstermez. Allah'ın bunun hesabını sonraya bıraktığını gösterir. Çünkü kainatta adaleti Allah bir ağacın yapraklarında bile sağlıyor. Ağacın yapraklarının en aşağıdaki yaprağa giden su miktarıyla en tepedeki yaprağa giden su miktarı aynı, ona gerektiği kadar adaletli bir şekilde dağıtılıyor. Dünyanın en uzun ağacının incelemişler, böyle olduğunu görmüşler. Her yaprağa adaletli bir şekilde gönderiliyor. Halbuki birinci kata bizim apartmanlarda su çıkar, ikinci kata çıkmaz misal. Veya üst katlara çıkmaz. Yani veya aynı şiddette çıkmaz, aynı tazikte çıkmaz. İnsan yani sağlayamıyor adaleti ama bir ağaçta bile adalet sağlanıyor. Kaç bin yaprak var ağacın üzerinde, hepsine tam gidiyor. Büyüklüğüne göre, aldığı güneş miktarına göre vesaireye göre adaletli bir şekilde dağıtılıyor. Şimdi bir yaprağa karşı bile adil olan Allah nasıl olur da en şerefli varlığa karşı adaleti sağlamaz? Bu dünyadaki kötülüklerin olması bunu adaletin sonraya bırakıldığındandır. Dünya imtihan yeridir. Mesela diyelim ki bir sınıfta bir sürü talebeler var. Mesela imtihan yapılıyor ve çok talebeler yanlış yazıyor. Çok talebenin yanlış yazıyor olması sınıfta hocanın olmadığını mı gösterir? Bilen bir hocanın olmadığını mı gösterir? Hayır, hoca bilir ve hoca sınıftadır. Ama hoca izin verir. Çünkü imtihan yapıyor. Ben olsam böyle cevap verirdim Einstein'ın yerinde olsaydı. Yani adaleti sağlamak için, yani dünyada adalet birçok alanda var ve insanlarda sağlanmıyor adalet genellikle ve insan imtihanda yani. Onun için olduğu besbelli. Diğerlerinin adalet sağlanıyor. Ağacın yapraklarında bile adalet sağlanıyor. İnsanda adalet sağlanmıyor. Demek ki insan imtihanda olduğu için sağlanmıyor. O zaman o da diyeydik, hocam şimdi sen bizi imtihan et. İmtihanı mesela buradakiler hepsi yanlış yazacaklar mesela. O zaman bize diyelim ki hoca yok sınıfta. Sen yoksun diyelim. Sen bir hiçsin diyelim. Sen bu işi bilmiyorsun diyelim. İster misin? İstemezsin. O zaman neden Allah yok diyorsun? Kötülüklerin olması Allah'ın yokluğunu mu ispat eder? İmtihanın olduğunu mu ispat eder? Ve Allah Azze ve Celle bazen bu dünyada da adaleti kısmen sağlıyor ta ki kendini hissettirmek istiyor. Mesela bazı zalimlere bu dünyadayken de ceza veriyor. O küçük cezalar büyük cezanın habercisidir. Yani ben görüyorum demek istiyor. Bu dünyada küçük cezalar verilmiyor mu? Veriliyor. Küçük mükafatlar verilmiyor mu? Veriliyor. Bazen hayırlı işler yapıldığı zaman mesela küçük mükafatlar veriliyor. O küçük mükafatlar da büyük mükafatın habercisidir. Niye bunları niye görmüyor? Bu dünyadaki cezaları, bu dünyadaki mükafatları, geçmiş kavimlerin helak edilişinden tut, şu andaki cezalara varana kadar, depremine, seline, yangınına, musibetlerine, terörüne, anarşisine varana kadar hepsi bunlar cezadır. Eroinine, uyuşturucuya müptela bir neslin meydana gelmesine varana kadar hepsi bir cezadır. Bu cezaları görmüyor. Görmek istemiyor demek ki. Evet, demek ki insan her şeyin Allah'a, her şeyi veren Allah olduğunu bilse kimseye haset etmez. Her şeyi veren Allah olduğunu bilse kendini bir şey zannetmez, kibirlenmez. Mesela her şeyi Allah'ın yarattığını bilse riyakar olmaz. İnsanlara kendini beğendirmeye çalışmaz. Allah'a kendini beğendirmeye çalışır. Çünkü her şeyin sahibi O. Yani riyakarlığın da sebebi aslında tevhidin zayıflığı. Allah'ı unutuyor, insanlara kendini beğendirmeye çalışıyor. Yani mesela bu neye benzer? Bir padişahın huzurunda padişaha kendini beğendireceğine padişahın hizmetçisine kendini beğendirmeye çalışıyor. Bu aptallık olur. İnsan padişahın huzurunda, insan kendisini padişaha beğendirmeye çalışır. Hizmetçiye beğendirir mi insan? Kullar hizmetçi gibi, Allah padişahtır. Şimdi Allah'a kendini beğendireceğine insanlara kendini beğendirmeye çalışırsa, riyakarlık bu değil mi? Yani Allah'ı unutmak, Allah'a dikkate almamak, insanları dikkate almak. Budur riyakarlık. Bunun da sebebi tevhidin yerleşmemesidir. Mesela insan kulluk makamını tanısa, yine insanda gurur olmaz, kibir olmaz. Yani demek ki veya insan mesela yine kulluk makamını anlamış olsa bir diktatör kesilmez. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olacak diyen bir firavun, bir nemrut olmaz. Çünkü biliyor ki ben bir kulum. Yani Allah'ı tanısa, kendini tanısa tevhid yerleşecek ve bütün buna benzer hastalıklardan kendisini koruyacak. Ama tabi bunlar böyle bir perde var önünde. İnsan hemen göremiyor. Perdeli. Yani şu hastalığın sebebi tevhidmiş. Arada bir perde var. Hemen anlayamıyor insan. Kibir. Şimdi ne alakası var tevhidle? Evet, tamamen alakalı. Ama perdelidir. Hemen bir anda anlayamıyorsun. Birisinin açıklamasıyla anlıyor insan. Yani bunlar perdeli hastalıklar. Ama hepsinin sebebi odur. Demek ki yeryüzünde ümmet-i Muhammed'in bugünkü durumundan rahatsız olanlar ve bu durumdan kurtulmamızı isteyenler, yeni bir medeniyet, İslam medeniyeti kurmak isteyenler, bu mevcut hastalıklara bakıp da hastalıkla uğraşacaklarına merkeziyle uğraşmalıdırlar, sebebiyle uğraşmalıdırlar, arazlarla uğraşmamalılar. Onun o da nedir? Tevhiddeki zayıflamadır. Allah'ın ilahlığı, vahdaniyeti, uluhiyeti, rububiyeti, bununla ilgili arızalar olduğu için, boşluklar olduğu için, tevhidde sapmalar olduğu için, gerisi de gelmiştir, ahlak da bozulmuştur, hepsi de bozulmuştur. Hem itikat, hem ahlak, hem de kanunlar, hem de medeniyet, her şeyi bozulmuştur. O halde ümmetin kurtuluşu için çalışanlar evvela bunu bilmeli. Sebebi halletmeye çalışmalı. Bugün mesela bakıyoruz, bir sürü gayret var, dünyada bir şeyler yapılıyor falan filan. Ama birçoğu asıl sebeple uğraşmıyor. Mesela bir kısmı diyelim ki Allah'ı zikredelim, kendimizi kurtaralım diyor. Bütün iş sanki zikirle hallolacakmış gibi. Sanki ümmeti Muhammed bu zikirle kurtulacak. Bir kısım mesela diyor ki cihat edeceğiz. Sanki bütün ümmet bu cihatla kurtulacak. Bir kısmı diyor mesela biz işte Allah'ın varlığını işte ispatlayacağız. Zaten insanlar çoğu Allah'ın varlığını biliyor. Yani bununla tevhid bu değil sadece. Tevhid iki boyutuyla yani. Hem Allah'ın varlığı, birliği, hem de Allah'ın uluhiyeti, kanun koyuculuğu, sıfatları. Yani tevhid üzerinde durduğunu söyleyenler, iman meselesi üzerinde durduğunu söyleyenler de onu da tek yönüyle üzerinde duruyor. Bir kısmı zaten tevhid üzerinde hiç durmuyor. Zikir diyor, ahlak diyor, ibadet diyor. Bir kısmı öyle, bir kısmı siyaset diyor. Bir kısmı cihat diyor. Bir kısmı da biraz doğruya yaklaşmış, tevhid üzerinde durmalıyız diyor. İman üzerinde durmalıyız diyor. Ama o da tek boyutuyla duruyor. Allah'ın varlığı şeklinde meseleyi ele alıyor. Halbuki Allah'ın varlığı evet tevhiddir. Birliği tevhiddir. Ama Allah'ın kanun koyuculuğu da tevhid içerisindedir. Yani tevhidi bütün boyutlarıyla ele almak lazım. O zaman bütün hastalıklar kalkıyor. Yoksa mesela adam Allah'ın varlığını biliyor. Tekliğini biliyor. Ama bakıyorsun mesela Allah'ın kafir dediklerini destekliyor. Şimdi bu neyi bilmiyor? Tevhidin bir boyutunu bilmiyor bu. Ele lehul halku vel emir. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a ait, emretmek de Allah'a ait. Sadece yaratmak değil yani. Emretmek de Allah'a ait. Tevhid bu. Yani emreden de tek. Yaratan tek olduğu gibi emreden de tek. Bu da tevhid. Emretme konusunda da tevhide ulaşmak. İman üzerine durmalıyız. Neslimizin imanı elden gidiyor. Onun için imana önem vermeliyiz. Tamam, doğru, ama iman ne? Tevhid ne? İki boyutuyla anlat. Muhterem kardeşim, sen tek boyutuyla anlatıyorsun. Et diye süt diye dokunmuyorsun. O tevhidin tehlikesiz boyutunu anlatıyorsun. Ateizmle mücadele ediyorsun. Gel erkeksen şirkle mücadele et. Ateizmle mücadele etmek kolay. Allah vardır demek, şunlar Allah'a ispat eder, bunlar Allah'a ispat eder demek kolay. Ve bu suç da değil ve bunu anlatan adam ölümü de göze almasına gerek yok. Ama Allah'ın dediği olacak. Yaratıcı birse emredici de bir dediğin zaman İslam düşmanlarıyla karşı karşıya geliyorsun. Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyenlerle karşı karşıya geliyorsun. İşte bunu söyleyemiyorsun. Sen neden ateizmi karşına almışsın? Çünkü ateizmle uğraşmak kolay ve tehlikesiz. Peygamberler ateizmle mücadele etmediler. Şirkin her çeşidiyle mücadele ettiler. O yüzden onlara düşmanlık yapıldı, zulümler yapıldı, ölüm tehlikeleri atlattılar, kimi de şehit edildi. Yani tevhid derken de ateizmin karşıtı olan bir tevhid ama yanında şirkin de karşıtı olan bir tevhid. Böyle anlamak lazım tevhid. Yani bir tek Allah'ın varlığı birliği değil. Bütün boyutlarıyla tevhid. Yani tevhid üzerinde, iman üzerinde duruyoruz diyenler de bugün bu hatayı yapıyor. Muhterem kardeşim, sen anlattığın tevhidi git kiliseye pazar günü papaz da anlatıyor. O da diyor Allah vardır. Allah her şeye kadirdir. Allah ne güzeldir, ne güzel yaratmıştır. Kudreti sonsuzdur. Rahmet sahibidir. Tevbeleri kabul edendir. Rızkımızı verendir. Her şeyi işitendir, bilendir. Git papaz da bunları söyler. İslam bunu söylemeye gelmedi ki. Evet, tevhid, tevhid, tevhid. Ama bütün boyutlarıyla. İslam buna ilaveten bir cümle söylemeye geldi. Madem ki Allah böyledir, böyledir, böyledir, böyledir, böyledir. Lehul esmaül husna. Bütün güzel isimler, bütün güzel sıfatlara sahiptir. Madem ki böyle, böyle, böyle, böyledir. O halde onun dediği gibi olmalı. Budur tevhid. Her şey onun dediği gibi olmalı. Yok, Allah her şeyi bilendir, görendir, işitendir, yaratandır, sahip olan odur, rezzak odur, semi odur, basir odur, habir odur ama bizim dediğimiz olur. Ya, bu tevhid değil. Ve insanların dediği olur. Bu tevhid değil. O zaman bu kadar sıfatları saymanın ne manası var ki? Manasız bir şey. Kur'an-ı Kerim bunları, mesela Allah'ın yarattıklarını misal verin. Nar bahçelerinden, muz bahçelerinden, gökyüzünden, denizden misaller veriyor Kur'an. Allah yarattıklarına bazen yemin ediyor, bazen onları misal veriyor. Hiçbir zaman bunlarla hedefi ateizmi parçalamak değildir. Zaten o zaman ateizm pek yoktu. Mekke'nin müşriğine müşrik denirdi. Müşrik ne demek? Allah'ı da kabul ediyor, başka otoriteleri de kabul ediyor demek. Allah'ı inkar ediyor demek değil. Adam ateist değil. Adam müşrik, ateist değil adam. Kur'an ateizmle çok mücadele etmez. Zaten ateistler azdır. Kur'an şirkle mücadele eder. Kafirlerden hidayete erip Müslümanlar olanlardan büyük değişim içerisine girenler çıkabiliyor. Bizde ise nice insanlar değişmemekte ısrar ediyor. Bunun hikmeti nedir? Yani sebebi nedir? Sebebi şudur. Kafir cahiliyeyi tanımış. Müslüman olduğu zaman İslam'ın güzelliğini anlıyor ve tam değişiyor. Hazreti Ömer der ki, cahiliyeyi tanımayan İslam'ı anlamaz. Bir insan İslam'ın güzelliğini anlaması için cahiliyeyi de biraz tanıması lazım. Yani altının güzelliğini anlamak için taşı bilmek lazım. Taşı bilince altının güzelliğini insan görür. Bir bu. İkincisi, kafir nasıl imana ulaşıyor? İlgi duyuyor. Konuya ilgi duyuyor. İlgisi sonucunda araştırmalar yapıyor. Şüphelere giriyor. O şüphelerin bir kısmından kurtuluyor, sonra tamamından kurtuluyor ve imana ulaşıyor. araştırmalar yapıyor. Müslüman ise zaten atadan öteden Müslüman olduğu için bir araştırma yapmasına gerek yok. Yapmıyor, ilgisiz adam aslında. O şekilde uydum kalabalığa diyen bir Müslüman. Böyle olduğu için de ilgisiz olduğundan, araştırmalar yapmadığından çok değişemiyor. Kafir çok araştırmalar yaparak ancak imana ulaşıyor. Didine didine, yırtına yırtına, araştıra araştıra. O yüzden de ilerliyor. Müslüman olduktan sonra devam ediyor araştırmaya ve ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Ama Müslüman zaten araştırarak Müslüman olmamış ki. Zaten atası ötesi Müslüman. O yüzden araştırmadan, bedavadan Müslüman olduğu için araştırmamaya devam ediyor. Kafirden İslam'a dönen araştıra araştıra İslam'a dönüyor ve araştırmaya devam ediyor. Yani daha yüksek makamlara çıkmak istiyor. Ama bu zaten araştırmadan Müslüman olmuştu. O da yerinde saymaya devam ediyor. Bu araştırmamaya alışmış, bu da araştırmaya alışmış. Yani ilgisiz adam, ilgisiz bir Müslüman, Müslümandır ama imana ulaşamaz. İlgili bir kafir bir gün imana ulaşabilir. Çünkü ilgilidir. İlgiyle insan, yani araştırmalarla insan yükseliyor. Öyle bedava Allah yükseltmiyor kimseyi. Şimdi nefsin hastalıklarının sebebi dedik tevhidin olmamasıdır. Ümmeti Muhammed'in bu duruma gelmesinin sebebi de yine tevhidin olmamasıdır. Tevhidi terk etti, ümmet bu hale geldi. Hepsini açıklayabiliriz. Yani ümmette bugün ne hastalık var? Hepsinin sebebi tevhiddir. Tevhidin olmamasıdır. Mesela kula kulluk yapılıyorsa, Allah'ın dünyasının Allah'ın dediğine uymuyorlar da insanların dediklerine uyuyorlarsa, bunun da sebebi tevhidin olmamasıdır. Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini anlamamalarıdır. Neyi ele alırsan al. Şimdi demek ki hastalıkların sebebi tevhidin olmaması, tevhidden sapmalardır. Peki bu hastalığın sonucunda ne ortaya çıkar? Mesela haset tevhidin olmamasından ortaya çıktı. Peki bu hastalığın sonucunda ne ortaya çıkar? Birine kötülük yapma arzusu, onun ayağını kaydırma arzusu. Kıskanıyor ya onu. Onun ayağını kaydırmak ister. Böylece o hastalık başka bir kötülüğe sebep olur. Yani hastalık, hastalık olarak durmuyor insanın vücudunda. Bir şeyler yaptırtıyor. Kötü bir şeyler yaptırtıyor. Mesela kibir, sebebi tevhidi anlamamasıdır, kendinden bilmesidir, Allah'ı bilmemesi. Bu kibrin sonucunda ne olur? Mesela insanları ezer. Mesela diktatör kesilir. Zalimleşir. Ne oldu? O kibir bir takım sonuçları var yani. Yani hastalık olarak kalsa sadece belki de cehenneme girmeyecek. Ama sonuçları var. O halde hastalığı tedavi etmezsen sonuçlarına katlanırsın yani. O halde demek ki hastalıkların başı tevhidin gitmesi, şirkin onun yerine gelmesi, itikadi sapmaların olması ise başlangıcımız ne olacak? Evvela inanç düzeltilecek, itikadi bozukluklar halledilecek, fikri hastalıklar tedavi edilecek. Ondan sonra nefsi hastalıklara, yani fikri hastalıklardan sonra nefsi hastalıklara geçilecek. Demek evvela fikri hastalık, itikadi sapma halledilecek. Ondan sonra ameli ve nefsi sapmalar. Bugün Müslümanlar itikadi sapmayı düzeltmeden ameli sapma üzerinde duruyor. Hatta onun da üzerinde durmuyor. Yollardaki lağımları yapmak istiyorlar. Sen başbakan, ben de bakan, öbürü de belediye başkanı. olaraktan ülkeyi kalkındırmak. Bununla nefisler mi ıslah olacak? Yani Kur'an'ın hareket metoduyla davranılmıyor. Onun için sonuçsuz kalmaya mahkum. Bir sürü haramlara da giriyor aynı zamanda. Yani bir takım güçlere kendini sevdirebilmek için renkten renge girmesi icap ediyor. Elhasılı kelam hiçbir şeyi de halledemiyor. Yani bir kere fikri sapma var, itikadi sapma var. Onu düzeltmekle uğraşacağına yolları düzeltmekle uğraşıyor. Baraj yapmakla uğraşıyor. Bununla da işte bir yere varılacağına inanıyor. Efendim bunun da faydası yok mu? Doğru muhterem. Doğru, haklısın. İçkinin de faydası var. O zaman içki de iç. Ne diyeyim ben başka? Şunun da faydası yok mu? Ya domuz etinin de faydası var. Seninki Müslüman konuşması değil ki. Müslüman teslim olan demek. Allah böyle bir yol göstermemiş. Bitti o kadar. Velev ki de faydalı olsun. Hem bunun zararı faydasından daha çoktur. Asıl hareketin oluşmamasına sebep olmaktadır. Yanlış hareketler doğru hareketin ortaya çıkmasına ve güçlenmesine engel olmaktadır. İnsanlar nefse hitap ettiği için o yanlış hareketlerin peşinden gitmektedir. Makam var, para var, pul var, şan var, şöhret var. O insanlar asıl hareketten uzaklaştırmaktadır. Sen hala diyorsun ki faydası da yok mudur? Asıl hareket olsa bundan 1000 kat daha faydalı olurdu. Bununla diyelim ki 60 yılda 60 metre mesafe aldıysak, öbürüyle peygamberi metotla 60 kilometre mesafe alacaktık. Sen hala konuşuyorsun. Bunun da bir faydası yok mu? İçkinin de faydası var canım. Bu Müslüman konuşması değil. Müslüman Allah ne demiş, ne yapmamı emrediyor, o kadar. Ben Allah kadar bilemem der. Allah nasıl yapmamızı istiyor hocam der. Bunu sorar Müslüman. Şunun da faydası yok mu? Böyle de olmaz mı? Şöyle böyle demez Müslüman. Şimdi nefis de yani fikri hastalıkların tedavisi inançla, düşünceyle, tefekkürle. Nefsi hastalıkların tedavisi de nefisle mücahede ile, nefisle cihat yaparak. Nedir bu nefisle mücahede? Bunun rükünleri nelerdir? Aşamaları nelerdir? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki اَلَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki hidayeti kabul edenlere Allah onların hidayetlerini arttırır ve takvalarını verir. Hidayeti kabul edene Allah hidayetlerini arttırır ve de takva yapar. Demek ki şimdi burada bir silsile var. Bu işin başlangıcı nasıl oluyor? Bir kere her şeyin başı Allah'tır. Allah kuluna böyle bir istek verir. Yani kul isterse hidayet üzere olur mu? Allah istemese bile. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ. Allah istemeden siz isteyemezsiniz. Rabbul Alemin olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz bile. O halde demek ki önce Allah diliyor kulunun hidayet üzere olmasını. Ve Allah Azze ve Celle kuluna böyle bir istek ve irade veriyor. Kuluna böyle bir istek ve irade veriyor. Hidayet isteği ve hidayet üzere olabilmesi için de ona göre bir cüz'i irade. Tamam. Birinci basamakta Allah'ın istemesi ve de kuluna bu isteği vermesi ve o istek isteğinde ilerleyebilmesi için de cüz'i bir irade vermesi gerçekleşiyor. Sonra Allah bu isteği veriyor. Kul ikinci basamakta, kul bunu kabul ediyor. Çünkü kabul etmeyebilir. Allah aslında bunu herkese veriyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor ve Allah herkese de bu isteği de veriyor. Ama kul bunu reddediyor veya kabul ediyor. Kabul ederse Allah Azze ve Celle ona mücahede arzusu veriyor. Kul mücahedeye başlıyor. Yani kula önce mücahede arzusu vermişti. Bir, sonra kul bunu kabul etti. İki, sonra kul kabul ettikten sonra bunu yapmaya başlar. Yani nefisle mücahede etmeye başlar. Üç, harekete geçiyor. Nefisle mücahedeye başlıyor. Sonra dört, nefisle mücahede ettiği için Allah kuluna hidayet veriyor. Beş, kul bunu kabul ediyor, hidayeti. Yani kabul etmeyebilir. Cüz'i iradesi var. Allah ona o hakkı tanımış yani. Zorlamıyor yani. Hakkıyla yani girsin cennete, cehenneme. Allah zorlamıyor. Kuluna hidayet veriyor dördüncü basamakta, ama kulun bunu kabul etmesi gerekiyor beşinci basamak. Kul hidayeti kabul ediyor. Sonra hidayeti kabul edince Allah ona takvayı veriyor. Altı. Sonra yedinci basamakta kul bu takvayı kabul ediyor. Demek ki Allah'ın istemesiyle ve kuluna istetmesiyle başlıyor, kulun kabul etmesiyle bitiyor. Sonunda, ama her aşamada kulun reddetme hakkı var. Hakkı var derken yani bu irade verilmiş. Mesela Allah kuluna istek veriyor, kul da bu istek kalbinde varken reddedebiliyor. Kabul etmeyebilir. Ya mesela Allah Azze ve Celle diyelim ona bir an veriyor mesela. Mesela diyelim salih, muttaki bir insan görüyor. Keşke ben de böyle olsam, bak ne güzel bir insan diyor. O istek oluşuyor ama reddedebilir. Hayır, ben böyle bir hayat bana zor gelir, istemiyorum da diyebilir. Demek ki yani Allah istek veriyor ama kulun da bunu kabul etmesi gerekiyor. Sonra kul kabul ediyor ve mücahedeye başlıyor. Çünkü kulun kabul etmesi demek ne demek? Mücahedeyi kabul ediyor yani. Çünkü hidayeti kabul etmek ya da isteği, o nefisle mücahede isteğini Allah veriyor. Yani nefsin terbiye et. Bu isteği Allah veriyor ona. O bunu kabul ediyor. Ondan sonra nefisle mücahedeye başlıyor. Yani zor iş. Nefisle mücahede. Ondan sonra Allah ona hidayet veriyor. Kul bu hidayeti reddedebilir. Mesela diyelim ki nefisle biraz mücahede etti. Baktı ki zormuş, bıraktı. Ya da başardı, hidayet verildi kendisine ama hidayet üzere yaşamak zor geldi bu sefer. Haramlar yine çekiyor kendini çünkü. Hidayet üzere yaşamak da kolay değil ki. O yüzden kulun bunu kabul etmesi gerekiyor. Hidayeti kabul etmesi gerekiyor. Veren Allah ama kul da bunu kabul ediyor. Ondan sonra kul hidayeti kabul edince Allah Azze ve Celle ona takvayı veriyor. Kul takvayı kabul ediyor. Yani takvayı kabul etmeyebilir. Çünkü takva zordur. Demek ki Allah önce veriyor, kul kabul ediyor. Allah veriyor, kul kabul ediyor. Allah veriyor, kul kabul ediyor. Ve kul yani onun uğrunda mücahede gösteriyor, gayret gösteriyor yani. Demek sıralama böyle. Çünkü ayette ne buyurdu? Bizim uğrumuzda mücahede edenlere yollarımızı gösteririz. Hidayet ederiz. Demek ki mücahede edecek insan, ondan sonra Allah da onu hidayet edecek. Sonra hidayet verdiklerimizi diyor ayette, hidayeti kabul edenlere diyor gelince, onların hidayetini arttırırız, takva veririz onlara. Demek takva hidayetin ötesinde, üst makam. Kime veriliyor bu? Mücahede etmiş, Allah tarafından hidayete uğramış, hidayet edilmiş, ondan sonra hidayeti arttırılmış ve takvaya ulaştırılmış. Demek sıralama böyle. Yani bu işin sıralamasını bilmek gerekiyor. Yoksa nereden başlayacağını insan bilmez yani. Şimdi burada başlangıçta dedim ki Allah istiyor, kuluna istetiyor. Bunu niye söyledik özellikle? Çünkü Tekvir suresinin son ayetinde Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki önce Allah diliyor. Kuluna da diletiyor, istetiyor. Yani kul ben istersem hidayet bulurum diyemez. İsteten de Allah yani. Yani her şeyi Allah'a bağlamayı öğretiyor. İstek bile Allah'tan. Yani yaptıklarımız Allah'a ait olduğu gibi isteğimiz de Allah'a ait aslında. Biz yani bir hiç oluyoruz dolayısıyla. Hiçlik işte bu yani. Yani biz hiç izlesek yani caiz ve doğru. Aslında bir şey görmek, insanın kendini bir şey görmesi yanlış. Çünkü isteten bile Allah. Sen nesin? İşte biz de Allah'ın bu istetmesini kabul ediyoruz. Bizimki bu kadarcık bir katkı. Bize ait olan kısmı bu kadar. Bu da normaldir. Çünkü mesela diyelim ki çiftçi tohum atıyor. Oradan koca bir ağaç çıkıyor. Elmalar, armutlar çıkıyor. Çiftçinin yaptığı ne? Tohumu getirdi, attı. Allah da yağmuru yağdırdı, oldu ağaç. Çiftçinin yaptığı bu kadarcıktır. Biraz tohum atıyor, biraz bazen su veriyor, gübre veriyor filan. O ağacın, bir düşünün ne kadar ilmi olaylar gerçekleşiyor onun içerisinde, ona hayat veriliyor. Onun içinde gerçekleşen o milyarlar, katrilyonlarca ilmi olayların hiçbirini çiftçi yapmamaktadır. Çiftçinin yaptığı şey denizde bir damla değil. Bir elmanın oluşumunda çiftçinin katkısı denizde bir damla değil. İşte aynen öyle hidayet üzere olmakta da, takvaya ulaşmakta da kulun katkısı bu kadar. Çiftçinin tohum atması kadar. Hepsini yapan Allah aslında. İsteten bile o. İstetiyor. Kul yalnız kabul ediyor. Veren o. Kul kabul ediyor. Sonra mücahede etmesini istiyor. Kuluna yine yardım ediyor. Mücahede esnasında yine kuluna yardım ediyor. Yani mesela teşbih hata olmasın. Mesela bir çocuğa diyoruz ki oğlum okula git. O gitmek istemiyor. Oğlum bak okula gidersen şöyle olursun, böyle olursun filan. Sevdiriyoruz, sevdiriyoruz, sevdiriyoruz. Ondan sonra tamam neyse gideyim baba diyor. Ondan sonra tek onu yaptığı şey kabul etmek yani. Gidiyor, ona onu mesela servisle gönderiyoruz, para veriyoruz, ekmek yemek veriyoruz. Ondan sonra bir de ona ders çalıştırıyoruz. O kerata da kendi yaptığını zannediyor. Halbuki hepsini yapan anası babası aslında. Dershaneye gönderiyor, bilmem ne yapıyor, dersine yardım ediyor filan. Ekmeğini yemeğini önüne koyuyor, hastalandığı zaman ona bakıyor, her şeyini yapıyor, o da kendinden biliyor. Allah'ınki bundan çok çok çok daha fazla tabii ki. Bir babanın yaptığından elbette ki çok daha fazla. Baba onu yaratan değil, Allah yaratıcısı aynı zamanda. Bu bir misal tabii. Tabii ki Allah'a tam uymaz bu misal. anlaşılması için söyledim yani.
Hidayette Allah dilemezse dileyemezsiniz. Yani küfürde de böyle mi? Mesela sadece hidayette...
Tabii. Allah kulunun şimdi istemesi, yani Allah küfrü istemez tabii ki. Kulun günah işlemesini, şirke düşmesini tabii ki Allah istemez. Allah müsaade eder. Allah müsaade eder. Yani Allah müsaade etmeden kişi kafir olamaz. O küfrü Allah yaratır. Yoksa iki tane ilah olmak lazım gelir. Birisi hayır ilahı, bir de şer ilahı. Bu şirktir. İlah tektir. Şerri yaratan da odur, hayrı yaratan da odur. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Şerri yaratan, yani başka bir ilah o zaman lazım gelir ki, Mutezile bunu söylüyor. Yani Allah diyor şerri yaratmaz, Allah'a yakışmaz. Peki o zaman şerri kim yaratıyor? Tabii ki Mutezile iki tane ilah var demiyor da, dediğinin manası buraya varıyor yani, yanlış konuşuyor.
Acaba şurada mı hocam? Yani Allah rahmet ediyor, hidayet veriyor. Yani rahmetinden dilemeyi bile sana bırakmıyor. Hidayeti dilettiriyor. Sonra hidayeti nasip ediyor, kabul edersen. Ama şerde
şerri de istetmiyor. Ama kul istiyor. Nefsi istiyor. Yapmak istiyor. Doğruya, çünkü şerrin karşısında hayrın, yani daha doğru şöyle söyleyeyim. Şimdi şerri niye istiyor kul? Çünkü nefsine hoş geliyor. Öbürü zor geliyor yani. Doğruları yapmak nefsine zor geliyor. Mesela şimdi talebe diyelim, ders çalışması mı zordur, çalışmaması mı zordur? Hangisi kolaydır? Çalışmamak daha kolaydır. Onu tercih ediyor. Allah da müsaade ediyor. Ama Allah istemiyor. Allah yalnız müsaade ediyor.
Şöyle diyeyim mi? Yani tevhidi kabul etmeyince, yani az önce de işlediğimiz konuya binaen söylüyorum. Tevhidi kabul etmeyince otomatik bir şirke bulaşmış oluyor yani.
Şirki tercih ediyor. Allah da müsaade ediyor. Bu nefisle mücadele tabi bir takım merhalelerden geçilerek yapılacaktır. Bu merhaleler evvela iman. Nefisle mücadele yaparken tabi ki birinci merhale inanç, iman. Bunun sağlamlaştırılması lazım. İkincisi farzları yapması. Hem namaz, zekat gibi, oruç gibi farzlar, hem de alışverişte dikkat etmesi gerekli hususlar, evlilikte dikkat etmesi gereken hususlar vesaire. Bütün farzlara dikkat etmesi, alışverişin farzları, evliliğin farzları gibi bütün meselelerde farzlara dikkat etmesi. Üçüncüsü nafileleri yapması. Yani nefisle mücadele ederken nafilelere dikkat etmesi. Dördüncüsü nefisle mücahedenin rükünlerini yapması. Yani az yemek, az uyumak, az konuşmak ve uzlet. Nefisle mücahedenin rükünleri bunlar. Bunları yapacak. Ondan sonra beşincisi ise kalbi hastalıklarını teşhis ve tedavi edecek. Bu ilk üçü neye benzer? Hastaya verilen ilaca benzer. Yani inancın sağlamlaştırılması, farzların yapılması, nafilelerin yapılması. Bu hastaya verilen ilaca benzer. Bir takım mikropları öldürür. İman esasları, farzlar ve nafileler bir takım mikropları öldürür ya da kişinin vücudunun direnç kazanmasını, gıdadır çünkü farzlar ve nafileler, direnç kazanmasını sağlar. Bu ilaca benziyor yani. Kimi antibiyotik gibi mikrobu öldürüyor, iltihabı kurutuyor, kimi de vitamin ilacı gibi vitamin veriyor. Mücahedenin bu beş merhalesindeki ilk üç merhale ilaca benziyor. Dördüncü merhale olarak ne demiştik? Mücahadenin rükünlerini yapması, yani az yemesi, az konuşması, az uyuması ve uzlete çekilmesi ara sıra. Bu neye benzer? Hastanın korunması gereken şeylere dikkat etmesine benzer. Yani mesela hastaya doktor diyor ki şu ilaçları al. Bunlar ilaçtır diyor. Şunları kullanman lazım. İşte inanç böyle, farzlar böyle, nafileler böyle. Ama bir de doktor diyor ki şunları yeme, içme. Yani korunması gereken şeyler, nefisle mücahedenin rükünleri ona benziyor yani. Doktor yalnızca ilaç vermez ki. Bir de der ki şunları da yeme içme der. Bunlar sana zarar verir der mesela. Şu hareketleri yapma der mesela. Bunun gibi. Bu nefisle mücahede de böyle hastanın korunması gereken şeyleri doktorun öğretmesine benzer. Beşincisi ne demiştik? Kalbin hastalıkların teşhis ve tedaviye başlaması. Yani bu da bunları yapmış bir hasta, mesela ilaçları kullanmış, kendini koruması gereken şeylerden kendisini korumuş bir hasta en son ne yapar? Doktor der ki filan tarihte gel bir bakalım sana. Bunları yap, bir ay sonra gel, bir daha kontrol edeyim seni. Tahlil yapayım, bir daha muayene edeyim, bakayım bu ilaçlar sana faydalı olmuş mu, olmamış mı? Bakalım ne kadar mesafe almışsın yani, demesi gibi. Yani o halde insan inanç esaslarına dikkat eder, farzlar yapar, nafileleri yapar, ondan sonra nefisle mücahede eder, çok yemez, çok konuşmaz, çok uyumaz falan, çok fazla böyle beraber olmak istemez insanlarla, biraz yalnız kalmayı tercih etmeli. En azından yani bir işi yoksa o sırada bunu tercih edebilmeli. Bunları yaptıktan sonra ama yine hala bir takım hastalıklar olur kalbinde. Yani itikadını sağlamlaştırdı diyelim, yani bir kısmen ama tamamen değil. Yani her şeyini halledemedi. Farzları yaptı ama eksikleri oluyor. Nafileler yapıyor ama eksikleri oluyor. Mesela az yemek, az uyumak gibi şeylere dikkat ediyor ama eksikleri oluyor. Yine bazen çok yiyor, bazen çok uyuyor. Sonunda bir yeniden bir tahlil, yeniden bir muayene lazım. Yeniden kontrole gidiyor yani. Aynen öyle. İşte bunlar yapan bir salik, bu yola suluk etmiş olan bir kişi en son bir daha kontrol ediyor kendini. Bakalım hangi mikroplarım kaldı, hangi hastalıklarım kaldı, nasıl oldum? Son kontrol. İşte onları teşhis ediyor mesela. Diyor ki ben bunları yaptım da ama hala cimriyim mesela. O zaman onun üzerine gidecek artık. Şimdi genel bir tedavi yaptı. Şimdi teker teker artık bir de. Yani yaptım ama mesela hala şu duruyor bende. O halde bunun üzerine gideyim der. Yani buna benzer. O halde nefisle mücahede bu merhalelerle. Yani önce toptan bir mücahede yapıyor. İnancı sağlamlaştırıyor. Farzları yapıyor. Nafileleri yapıyor. Ondan sonra kendini koruması gerekenlerden kendisini koruyor. Haramlardan, şundan bundan. Gereksiz şeylerden kendisini koruyor. Ama hala kalıyor bir takım kalıntılar. Onları da tespit ediyor ve onların üzerine gidiyor. Bunları yaptıktan sonra mesela gidiyor mürşidinin yanına. Mürşid bakıyor mesela, diyor oğlum sende hala şunlar var. Hala adam olamamışsın. Bir de şunlara dikkat et bundan sonra. O zaman tamam diyor ve onları yapmaya başlıyor. Yani nefisle mücahede bu merhalelerden geçilerek yapılacaktır. Özeti bu.